İkinci Krallar kitabı 5. bölümde yer alan çok iyi bilinen bir bölüm. Naaman dediğim zaman herhalde Naaman'ı tanımayan yok, değil mi? Naaman'ı tanımayan yok. Naaman gerçekten Aram kralının, yani bugünün adıyla Suriye kralının komutanı idi Naaman. İkinci Krallar, bulan sayfayı bir zahmet söylesin. 466. Evet, İkinci Krallar 5. bölüm. Uzun bir bölüm. 27 ayetten oluşmuş bir bölüm. Ve bu bölüm, 5. bölüm, sonraki bir bölüm var, 6. bölüm. Orada balta demirinin su üstüne çıkması diye bir enteresan, yorumlamada bayağı zorlanabileceğimiz bir mucizeden söz ediyor. Yani Naaman'ın olayından bir sonraki bölüm, 6. bölümde de balta demirinin su üstüne çıkmasından söz ediliyor. Şimdi burada da ifade ettiğim gibi, daha önce de ifade ettiğim gibi, 5. bölüm ile ben 6. bölümü belki 3-5 yıl öncesi yine onun üzerine bir konu yapmaya çalıştığım zaman bayağı zorlanmıştım. Ama bu dönem içerisinde tekrar içine girdiğim zaman gördüm ki aslında 6. bölümü anlayabilmek için 5. bölümü anlamak lazım. Hani ben hep burada söylüyorum ya sizlere, bir bölümü yorumlamak, yani onun içerisinde birkaç ayeti seçip de cımbızla yorumlamaya çalışmak bizi sağlıklı bir sonuca götürmez. Her zaman bir önce bir sonraki bölümlere bakmak ve o bölümü o bölümler içerisinde yorumlamak gerekiyor. Sağlıklı bir sonuca ulaşmak için. Ben de onu o şekilde baktığımda gerçekten de 6. bölümü 5. bölümle iç içe olduğunu keşfettim. Onun için tabii ki bugün hepsini yapmamız mümkün değil. Onun için bugün 5. bölümü tamamlayalım ki önümüzdeki haftada 6. bölümü kavramaya, anlamaya çalışalım sevgili kardeşler. Şimdi 2. Krallar kitabı 5. bölümde söylediğim gibi Suriye ordu komutanı, orada Aram kralının ordu komutanı Naaman'dan söz ediyor. Şimdi bu 5. bölümün ilk ayetine baktığımız zaman bize Naaman hakkında bilgi veriyor. Şöyle diyor orada: Aram kralının ordu komutanı Naaman, efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Neden böyle biriydi? Açıklıyor. Çünkü diyor, Rab onun aracılığıyla Aramları zafere ulaştırmıştı. Bu da ilginç. Naaman yiğit bir askerdi ama cüzzamlı biriydi diyor. Şimdi biliyorsunuz cüzzam hastalığı hakkında kutsal kitapta çok sık sık söz ediliyor. Bu cüzzam hastalığı sevgili kardeşler, hatırlarsanız, belki anımsayacaksınız, burada da onu yıllar öncesi paylaşmıştım sizinle. Matta 8. bölümde yer alan İsa'nın bir cüzzamlıyı iyileştiriyor başlığı adı altında yer alan konuyu size yorumlamaya, açıklamaya, oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışırken, orada cüzzam hastalığının aslında bugün neyi açıkladığını, neyi ifade ettiğini geniş bir şekilde, çok geniş bir şekilde sizlere aktarmaya çalışmıştım. Ve şöyle demiştim, tekrar bunu hatırlatmanın sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Hem Naaman'ı anlamak açısından da, onun cüzzamını da anlamak açısından da çok iyi olacak diye düşünüyorum değerli kardeşler. Cüzzam hastalığı aslında günahın o çirkin yüzünü bize açıklıyor. Yani cüzzamın çirkin, korkunç yüzünü bize açıklıyor. Onun için bunu neden özellikle bu şekilde söylüyorum korkunç ve çirkin diye. Çünkü gerçekten o hastalığın hiçbir kişi tarafından tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalıktı. Onun için cüzzamı günahla iç içe olaraktan görmemiz gerekiyor kutsal kitaba baktığımız zaman. Günahı da hiç kimse ortadan kaldıramaz. Günahı tedavi edebilecek olan kişi, zat sadece ait olduğumuz Tanrı, Rabbimiz İsa Mesih sevgili kardeşler. Onun için hiçbir doktor, hiçbir güç bu yeryüzünde bu hastalığı iyi edebilecek, bu hastalığı ortadan kaldırabilecek yeterliliğe sahip değil. Evet, bugün de aynı şekilde günümüzde de günah pek fazla ciddiye alınmıyor. Etrafımıza baktığımız zaman, insanların günah içerisinde yaşayan insanlara baktığımız zaman gerçekten de bunun böyle olduğunu görmemek mümkün değil. Aynı şekilde değerli kardeşler, nasıl ki cüzzam insanı yavaş yavaş adım adım ölüme götürüyorsa, o günah hastalığı da aynı şekilde insanı adım adım içini kemire kemire, aynı cüzzam gibi kemire kemire sonunda sonsuz ölüme teslim ediyor sevgili kardeşler. Onun için bu cüzzam hastalığını birazcık size hatırlatayım. Biliyorsunuz, size anlatmıştım, ne kaldı aklınızda bilmiyorum ama tekrar size söyleyeyim. Cüzzam hastalığı genelde cilt üzerinde küçük küçük kızarıklıklarla başlıyor. Pütür pütür kızarıklıklarla başlıyor. Ve o kızarıklıklar daha sonra büyüyor. Büyüdükçe vücudun birçok organlarına doğru yayılmaya başlıyor. İlk etkilediği kesim kemikler ve eklemler. Yani biliyorsunuz, vücudumuzu ayakta tutan nedir? Kasların dışında eklemler, değil mi? Eklemler sayesinde daha rahat hareket etme imkanına sahibiz. Bu hastalık öyle bir hastalık ki ilk uğradığı şey kaslar, sinirler ve eklemler. Şimdi eklemler etki altına girdiği zaman ne oluyor? Vücut kendini taşıyamaz hale geliyor. Ve ne oluyor? Vücut bir yığın haline geliyor ve olduğu yere çöküyor. Daha sonra ne oluyor? Yavaş yavaş sinirlere doğru giden bir süreç başlıyor. Ve sinirlerin ucundaki o nöronların ucundaki o duyarlı bölgeyi etkisiz hale getiriyor, duyarsızlaştırıyor. Ve hasta, cüzzamlı hasta yanık, kesik, kırık, çıkık, neyse artık çarpma. Mesela çarptığında of yapıyoruz değil mi? O kişi çarptı ama of yapmıyor. Çünkü duymuyor. Kesiyorsun kolunu, duymuyor hiçbir şey. Sinirler gitmiş vaziyette. Yani o kişi fiziken varlığını sürdürüyor. Ama ölü. Yani adeta bededen hayatı devam ediyor ama aslında hareketsiz ve bir ceset gibi, bir yaşayan ölü gibi varlığını sürdürüyor sevgili kardeşler. Onun için günahlı olan can da bedenen varlığını çok harika bir şekilde sürdürüyor ama Tanrı'yla kopuk bir biçimde. İsim taşıyorlar, isim taşıyorlar ama ruhsal açıdan ölü durumdalar. İsim var, Hristiyan ismi var ya da ne bileyim herhangi başka bir isim var ama ait olduğu isme uygun bir yaşam yok değerli kardeşler. Onun için o dönemde bulaşıcı bir hastalık olmuş olduğu için cüzzam hastalığı, bu kişileri ne yapıyorlardı? Hatırlayın, şehrin dışına özel bir yere bırakıyorlardı ve orada bu insanı orada ölüme terk ediyorlardı sevgili kardeşler. Ama bakıyoruz ki bu Naaman'ın durumuna. Naaman da cüzzamlı ama ne hikmetse Naaman insanlarla ilişki içerisinde komutanlık görevini yapmaya devam ediyor. Şimdi o zaman bu soruyu sormak gerekiyor. Neden bu insan Naaman, ordu komutanı, cüzdanlı olmasına rağmen neden şehrin dışına insanların olmayacağı bir bölgeye götürüp de onu orada terk etmediler, bırakmadılar diye böyle bir soru sormak çok tuhaf olmaz diye düşünüyorum. Neden acaba Naaman hala görevini hasta olmasına karşın devam ettirebiliyordu sevgili kardeşler?
Çünkü Rabbin gözünde iyi olanı yapıyordu.
Evet. Şimdi bu cüzzamın, hani cüzzamdan dolayı insanın toplumun dışına konma olayı kimler için geçerliydi? Biz bunu yasa kitabında okuyoruz değil mi? Demek ki İsrail halkına verilmiş bir yasayla bu insanlar diğer insanlara bulaşıcı olmasınlar diye dışarıya konulması gerekiyordu. Yani İsrail halkının almış olduğu yasadan dolayı onlar bunun bilincindeydi ve İsrail ulusuna, o halkın içerisine hastalık bulaşmasın diye o insan dışarıya konuluyordu yasaya göre. Ama putperestti Naaman. Tanrısızdı. Yasanın dışındaydı. Yani yasa onu bağlamıyordu. Anlatabiliyor muyum? Onun putperest olmasından dolayı, yasa dışında kalıyor olmasından dolayı onun, o kişilerde, bu putperestlerde bundan muaf olduklarından dolayı Naaman hiçbir şey yokmuş gibi görevine devam edebiliyordu. Yani putperest olduğundan dolayı sevgili kardeşler çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Hizmetine, görevine rahat bir şekilde devam ediyordu. Ama burada dikkati çeken çok önemli bir nokta var. Aram kralının yiğit komutanı olan Naaman putperest olduğu halde, dikkat edin, bu kişi putperest. Tanrı'yla uzaktan yakından alakası yok. Ama ilginç, okuyoruz ki Tanrı Naaman'ı kullanıyor. Putperest bir adamı kullanıyor. Aram halkına kurtuluş getirebilmesi için Naaman'ı Tanrı kullanıyor. Şimdi bu bize çok şaşırtıcı görünebilir aslında değerli kardeşler. Ama ben bunu çok kayda değer bir nokta olaraktan görüyorum. Hamdolsun ki böyle. Şimdi çevremize baktığımız zaman bunu defalarca biz burada da birçok kez dile getirmişizdir. Hatta bazen diyoruz ki gerçekten Tanrı aslında herkesi kullanıyor. Ve bakıyoruz ki çevremize birçok örnekleri var. Hristiyan olmayan insanları bile harika bir şekilde başkaları için nasıl kullanıldığına tanık oluyoruz. Doğru mu? Burada da bunu dile getiriyoruz. Doğru mu? Hatta ben her zaman verdiğim bir örnek var. Diyorum ki ya kusura bakma, o konu gündeme geldiğinde diyorum ki kusura bakmayın kardeşler ama Tanrı eşeği de konuşturdu. Eşeği bile kullandı Balaam için. Yani Balaam'ı doğru noktaya getirebilmesi için eşeği konuşturdu onun için. Rab demek ki birçok yolları var, değişik yolları var. Değişik yolları kullanarak, ama imanlı olabilir bu kişi ama iman etmemiş kişi olabilir. Rabbi izleyen bir kişi olmamış olabilir. Buna rağmen Tanrı bu kişileri rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bunun birçok örneklerini kutsal kitapta da vermemiz mümkün. Örneğin Mısır firavunu imanlı mıydı? Ama Rab Mısır firavununu kullandı. Örneğin Kral Nabukadnezar'ı düşünün. Tanrı Nabukadnezar'ı da kullandı mı kullanmadı mı? Kullandı. Peki Pers İmparatoru vardı, Koreş. Onu kullandı mı Tanrı? Onu da gerçekten çok etkin bir şekilde kullandı. Hatta ben burada zaman dolunca diye bir konu paylaşırken Galatyalılar 4. bölümde Büyük İskender'den örnek vermiştim. İsa'dan önce 333 yıllarında Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yendi. Tanrı buna izin verdi. ve Pers İmparatorluğunu yendikten sonra egemenliğini, hükümranlığını ilan ettikten sonra o noktadan itibaren ne oldu? Yunanca evrensel bir dil olmaya başladı. Ve Tanrı ne yaptı? Yunancayı evrensel bir dil olarak kullandı ve kurtuluş haberini, İsa Mesih'in geliş haberini, kurtuluş haberini ne yaptı? O dilde, Yunanca dilinde birçok insanların duymasını sağladı ki o dönemde bugün günümüzde İngilizce ne kadar yaygınsa Yunanca da o kadar gerçekten yaygın bir dildi. Yasal belgeler bile Yunancaydı ve bu yolla Tanrı Büyük İskender'i, imanlı olmayan Büyük İskender'i bile olağanüstü bir şekilde kullandı sevgili kardeşler. Ne söylemeye çalışıyorum? Söylemek istediğim şu: Rab Tanrı kendi amacını gerçekleştirebilmek için bize ters düşen, anlamakta güçlük çektiğimiz yolları bile net bir şekilde kullanabiliyor. Ve putperest olan Naaman Tanrı tarafından kullanıldı. Ne için? Çok özel bir amaç için Tanrı onu kullanıyor sevgili kardeşler. Ve ilginç olan, Rabbimiz de biliyorsunuz tapınakta öğretirken örnek vermişti Naaman'dan. Luka 4. bölümde görüyoruz bunu. Luka 4. bölümde 27. ayette İsa şöyle diyor oradakilere: Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı diyor. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Şimdi düşünün, İsrail halkı seçilmiş bir halk. Tanrı ne yapıyor? O halkın içerisindeki cüzzamlı hastalara elini atmıyor. Ne yapıyor? Tam tersine kalkıyor. Putperest olan toplum içerisindeki bir kişiye kalkıyor, şifa veriyor. E tabii ki bu İsrail halkı için büyük bir onur kırıcı bir şeydi. Ve çok kızdılar. Okuyoruz ki öfkelendiklerini okuyoruz. Kızdılar ve sonra okuyoruz ki İsa'yı uçurumdan aşağıya atmaya çalıştılar. O kadar köpürdü bu insanlar. O kadar kızdılar sevgili kardeşler. Şimdi Yahudi toplumunun gözünde kadınlar da pek fazla değeri yoktu ama iki grup gerçekten çok aşağılarda olan bir gruptu. Bunlardan bir tanesi uluslardan olan insanlar. Yani İsrail'in dışında olan, başka uluslardan olan insanlar. İsrail toplumunun en aşağı tabakasında olan bir kesimi temsil ediyordu. Bir de kimler? Cüzzamlılar sevgili kardeşler. Yahudilerin gözünde cüzzam, ancak o insan günahlı olduğu için ancak cüzdanlı olur damgasını hemen pat diye basıyorlardı. Ondan sonra o nedenle bu iki grubu çok aşağıda görüyorlardı. Ama ne yapıyor İsa bu Luka 4. bölüme baktığımız zaman? Hem cüzdanlıları hem de diğer ulustan olan insanları Yahudilerin üstüne çıkartıyor. Dikkat ediyor musunuz? Yahudilerin üstüne, o halkın bir çıta üstüne çıkartıyor. Ama tabii ki bunu da söylemekte söylemem gerekiyor. Söylemek istiyorum açık bir şekilde. Hristiyan olmadıkları halde haklarında çok güzel şeyler söyleyebileceğimiz birçok insanlar var değil mi çevremizde? Hatta diyoruz ki ya ulan bakıyorsun adam, ulan sanki imanlı diyorsun adama. O kadar iyi ki, öyle değil mi Özlem? Bazen insan şaşırıyor mesela. Bakıyor ki hepimizin hayatında oldu o. Örnek bile vermişizdir birbirimize. Ya bakıyorum ya gerçekten sanki imanlı gibi. Yani bazen imanlıdan bile öyle bir tutum görmekte zorlanıyorsun. Ama iman etmeyen bir kişide öyle bir yaklaşım görüyorsun ki. Ya diyorsun tamam, yani bu ilginç. Ne yapıyorsun? Övünerek, tatlı bir şekilde o kişiyi övünerekten anlatıyorsun. Şimdi bunda bence hiçbir sakıncası yok. Yani biz iyi olan insanların yaptığı iyilikleri anlatmamız, paylaşmamız bence hiç yanlış değil. Bunu rahat bir şekilde yapabiliriz. Ama bu güzel şeyleri o kişilere hakkında konuşurken bu insan bak imanlı olmamasına rağmen şöyle şöyle şöyle yaptı deyip de onu över şekilde anlatırken de şunu da söylememiz lazım ama. Her şeye rağmen benim abim çok iyi şeyler yapmış olabilir. Benim komşumun oğlu çok güzel şeyler yapmış olabilir. Anlattığım Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma çok güzel şeyler yapmış olabilir. Ama netice olarak da onlar da günahlı her insan gibi. Romalılar 3. bölümde ne diyor? 23. ayette herkes günah işledi. Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı. Evet, insanlar, o insanlar, iman etmeyen insanlar ne kadar hoş da olsalar sevgili kardeşler, gerçekten de öne çıkan çok önemli özellikleri de olmuş olsa bu insanların, ahlaki değerlere çok sıkı sıkıya bağlı insanlar da olmuş olsa bu insanlar, değerli kardeşler, gerçekten Rabbin gözünde günahlı insanlardı. Evet, bizlerin onlardan bir farkı vardı, hep burada söylüyorum. Bizler de, ki fark şu, bizler kurtulmuş günahkarlarız. Günahkarız ama kurtulmuş günahkarlarız. O kadar, bundan öte değiliz gerçekten. Evet, söylediğim gibi cüzdan günahın o korkunç yüzünü bize açıklıyor, gösteriyor. Ama çözüm ancak Rab İsa Mesih'te. Sadece Rab Tanrı günahı tedavi edebiliyor, günahlı olan kişiyi kurtarabiliyor. Onun için Naaman'a baktığımız zaman öne çıkan çok önemli değerlere sahipti Naaman. Çok iyi bir insandı, gerçekten saygın, değerli. Ama buna rağmen günahlı mıydı, değil miydi? Saygındı, evet, değerliydi ama günahlıydı. Her insan gibi. Çünkü o da cüzdanını bir yolla saklamaya çalışıyordu. Kendi başına tedavi edemiyordu tabii ki. Ve birçokları da maalesef bugün günümüzde günahını görmezden geliyor. Günahını görmezden geliyor ve ne yapıyor? Şöyle yapıyor, eğer deyimi yerindeyse. Siyah bir boyanın üzerine beyaz bir boya yapmaya çalışıyor. Kat kat yapmak zorunda kalıyorsun. Ama ne kadar o beyaz boyayı siyah boyanın üzerine sürmeye de çalışsan sevgili kardeşler, eninde sonunda bir gün tekrar su üstüne çıkıp sırıtmaya, ben bak işte buradayım demeye devam edecektir değerli kardeşler. Onun için günahtan gerçek özgürlüğe kavuşmanın iki tane yolu yok. Bir tek yolu var. O da değerli kardeşler, nereden geçiyor bu yol biliyor musunuz? Ha? Bu yol nereden geçiyor? Bana göre bu yol çarmıhtan geçiyor. Yani biz eğer yüzümüzü çarmıha çevirmezsek, biz o çarmığın önüne gelip alçalmazsak, çarmığın önüne gelip kırılmazsak, gerçekten hayatımızda hiçbir değişim olmayacaktır. Zaten otomatikman değişim olmuyor. Yani Sami'nin söylediği gibi gerçekten değişmemiz lazım. Hepimiz değişmemiz lazım. Ama yapmamız gereken belki sıkıntılı bir süreç. Güzel. Özlem de güzel söyledi. Geçmesi gerekiyordu dedi. Evet. Ben de ona inanıyorum. Ama sonunda, eninde sonunda ben kendi hayatımda da gördüm. Benim hayatımda da çok yamukluklar oldu. Bunu açık bir dille ifade ediyorum. Ve çözümü biraz uzun sürdü zaman zaman ama Rabbin çarmığına yaklaşmakta buldu. Yani çözüm yolu İsa Mesih'in çarmığından geçiyor sevgili kardeşler. Şimdi ikinci ve üçüncü ayetlere bakıyoruz. Orada ikinci krallar 5. bölüm 2 ve 3. ayetlere baktığımız zaman Yahudi bir kızdan söz ediyor orada. Kimdi bu kız? Yahudi kızı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetçisi. Bir köle, hizmetçi, yani tutsak Türkçe'de. Tutsak. İsrail vatandaşı ama tutsak alınmış, köle olaraktan onu bir hizmetçi olaraktan kullanıyor. Şimdi baktığım zaman aslında bu kız, köle kız, tutsak kız, efendisinin hastalığı onu o kadar çok meşgul ediyor ki, ilginç. Ben şimdi normal Recep olaraktan düşündüğüm zaman, yani Naaman hakkında, Naaman'ı hatırladığımda aslında ona isyan bayrağını çekmem gerekiyor, değil mi? Çünkü köle olaraktan beni kullanıyor, beni hizmetçi olaraktan kullanıyor. Ama o acılık olması gerekirken, nefret olması gerekirken, ne bileyim yüreğinde böyle foku foku kaynayan bir öfke, bir acılık olması gerekirken, onun efendisinin hastalığı onun kafasına dert oluyor. Yani efendisinin şifa bulmasını istiyor yürekten, canı gönülden. Yani onu bir kaşık suda boğma gayreti içerisinde değil, ona lanet okuyabilir, hiçbir şey yapamıyorsa lanet olsun diyebilir, ona lanet okuyabilir. Ama görüyoruz ki onun kafasını meşgul eden Naaman'ın hastalığı ve şöyle diyor 3. ayette. Keşke, keşke, keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse de peygamber onu cüzdanından kurtarsa. Bu kız genç bir kızdı. Toy, bizim Türkçedeki ifadeyle. Deneyimsiz. Ama ben sergilemiş olduğu tutuma baktığım zaman aslında gerçekten benim gözümde sadece değil ama sizlerin gözünde de bu böyledir, inanıyorum. Rabbin gözünde de böyle. Aslında küçüktü, önemsizdi ama aslında çok büyük bir insandı. Ve ben bunu yürek doluyla açıkça söylemek istiyorum. Bu köle kız kraliçe Esther kadar büyüktü. Rahel kadar büyüktü. Bu genç toy kız gerçekten Rebeka kadar bile büyüktü. Değerli kardeşler, bunu açık bir şekilde söylemek isterim. Köle olmuş olduğu için bırakın kalkıp efendisine bir şey söylemeyi, onun kalkıp efendisine bir öneride bulunması bile düşünülmez. Çünkü köle bir kişinin efendisine kalkıp bir öneride bulunması, bu bile düşünülemez. Bırakın konuşmayı. Belki çekindi, korkuları vardı, kaygıları vardı, şüpheleri vardı ve ne yaptı? Cesaretini topladı belki, tam detayları okuyamıyoruz. Gitti bir yolla Naaman'ın karısına yüreğindeki düşünceyi ne yaptı? Aktardı. Ne yaptı kadın da? Hiç vakit geçirmedi. Hemen kocası Naaman'a kesinlikle eminim gitti bir şekilde bir yolla, ki bunu dördüncü ayette okuyoruz. Kızın kadına aktardıklarını kadın da ne yaptı? Naaman'a aktardı. Dördüncü ayette o şekilde okuyoruz. Şimdi ne yapıyor? Bu kız, bu köle kız, tutsak kız, kızın sözleri karşısında Naaman'dan benim beklediğim, çekil oradan bacaksız. Hani deriz ya, küçük böyle çok fazla işe yaramayan tipler olduğu zaman genelde bu ifadeyi kullanıyoruz. Çekil, sen kim oluyorsun be? Bana öneri getiriyorsun. Bana akıl mı vereceksin? Sen kimsin? Ben koskoca ordu komutanıyım, generalim. Sen bana akıl mı vereceksin? Köle parçası, hizmetçi parçası. Demesi gerekiyordu Naaman'ın, değil mi? Aslında onu söylemesi gerekiyordu. Ama ilginç olan şey, o kızın karısı tarafından aktarılan sözlere boyun eğiyor, boyun eğiyor, itaat ediyor. Bence bu çok kayda değer bir nokta. Naaman'ın kızın sözlerini ciddiye alması çok kayda değer bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Aram kralı, yani Naaman'ın başındaki adam, bu kral tabii ki onun için Naaman çok değerliydi. Ve duydu ki böyle bir çözüm var. Benim komutanım şifa bulabilir, bulma imkanına sahip olabilir ve ister istemez onda büyük bir heyecan yüreğinde mutlaka oluşturmuş olmalı sevgili kardeşler. Ve eminim ki bu Aram kralı bundan dolayı çok memnun oldu. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bakın 5. ayete ne yapıyor? Bunu duyar duymaz hemen harekete geçiyor. Değil mi? Ne yapıyor? Hemen bir anda güzel armağanlarla birlikte bir tavsiye mektubu yazıyor. Kime yazıyor? İsrail kralına. O zamanlar İsrail'de kral kimdi? Yehoram. Kraldı. Ve o krala ne yapıyor? Bir mektup yazıyor. Şimdi soruyorum ya, bu Aram kralının İsrail kralına bir mektup yazmasında bir sakınca var mı? Hayır, yok. Bunda hiçbir sakınca yok değerli kardeşler. Ama bana göre Aram kralı mesajı yanlış kişiye gönderdi. Aslında bana göre Aram kralı mesajı Elişa'ya göndermesi gerekiyordu. Peygamber Elişa'ya. Ama onlar hala bilmiyorlardı. Elişa'da bir peygamber, İsrail'de bir peygamber var. Bir kral olduğunu biliyorlardı. Evet, bir kral var. Ama bir peygamber olduğunu, yani şöyle söyleyeyim. Adına Yahova ya da Yahve dediğimiz İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Yahve'yi tanımıyorlardı bu insanlar. Ama bir şekilde ne yapıyor? Elişa Rab Yahve'yi bir yolla karşı tarafa tanıtıyor değerli kardeşler. Çok harika bir şekilde tanıtıyor. Ve itiraz ediyor. Bakın Aram kralı diyor ki ben Tanrı mıyım? İsrail kralı. Ben Tanrı mıyım diyor İsrail kralı Yeroham. Can alıp can vereyim. Nasıl bana bir adam gönderip de onu cüzdanımdan kurtar der. Şimdi İsrail kralının verdiği bu yanıt bence aslında karşı durmuş olması gayet doğaldı diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi mesajın aslında Elişa'ya gitmesi gerektiğini o da biliyordu büyük bir olasılıkta. Ama burada güzel olan nokta, bugün günümüzde birçok insan şifa vermek için kendini öne atıyor değil mi? El koyup, dua edip, ne bileyim, hasta olan insanlara şifa vermek için üfleyerek, iterek, miterek bir takım yollarla onlara şifa vermeye çalışıyor. Ama bakın, Elişa kendini öne atmıyor şifa vermek için. İlginç. Ama sadece şunu gösterir açık bir şekilde. Ben ait olduğum Yakup'un, İshak'ın, İbrahim'in tanrısıyla iç içeyim. Yani onun, Elişa'nın Rab tanrıyla iç içe olduğuna tanık oluyoruz burada. Yani onunla yakın bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Ve Elişa hemen tepki gösteriyor. Diyor ki adam bana gelsin. İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın. Yani gelsin demiyor, şifa vereceğim. Ondan sonra görecek, anlayacak ki evet ben bir peygamberim. Hayır. Gelsin, bana gelsin diyor. O zaman anlasın İsrail'de bir peygamber olduğunu. Yani bir şekilde görüyorum ki Elişa bir araç konumunda. Bir araç, bir kaşık gibi, bir çatal gibi. Bir bıçak gibi, bir araç. Elde kullanılan bir araç. Neyin aracı? Tanrı'nın yüceliğini putperest olan bir insana götürebilmek için araç olmuş. Bizler de aracız aslında. Rabbin çocukları olaraktan başka canların kurtuluşu için her birimiz birer aracız. Doğru mu? Rab bizleri dediğim gibi birçok yollarla kullanıyor. Kitap masası bunlardan bir tanesi. Çay çetle bunlardan bir tanesi. Ve başka yollar. Cezaeviye hizmeti bunlardan bir tanesi. Radyo hizmeti, televizyon, internet televizyonu hepsi birer araç. Rab bir şekilde Elişa'yı Tanrı'nın yüceliğini göstermek için, gösterebilmek için ne yapıyor? Bir kanal olaraktan kullanıyor sevgili kardeşler. Gerçekten de kutsal sözde yer almış olaylara baktığımız zaman her zaman şunu görüyorum sevgili kardeşler. Rab her zaman hedefine ulaşıyor. Ya Recep'le, yani ya bizlerle ya da bize rağmen. Ama mutlaka Rab bir yolla kendi hedefine ulaşıyor. Olması gereken noktaya yine gelebiliyor sevgili kardeşler. Evet. Elişa tanıtıyor Rab Tanrı'yı. Ve şöyle okuyoruz. Elişa'nın sözlerini uşağı aracılığıyla gönderiyor. Haberi gönderiyor. Diyor ki 10. ayette git diyor. Şeria ırmağında 7 kez yıkan. Tenin eski haline alacak ve diyor tertemiz olacaksın. Şimdi biliyorsunuz ben burada zaman zaman söylemişimdir. İsrail toplumu içerisinde ki kutsal kitapta okuduğumuz zaman da bunu görebiliyoruz. Rakamların çok önemi var. Yani rakamlar baktığınız zaman her rakamın bir karşılığı var sevgili kardeşler. Mesela 3 dediğimiz zaman baba oğul kutsal ruhu bir birliği açıklıyor. Ya da ne bileyim 3. gün İsa'nın dirilmiş olması yaşamı, yaşamın ortaya çıktığını bize açık bir şekilde gösteriyor. Ve bakıyoruz ki sevgili kardeşler burada 7 rakamı 7 kez diyor. 6 kez demiyor dikkat edin. 5 kez de demiyor. Benim aklımda kalan bildiğim kadarıyla 5 Tanrı'nın inayetini simgeliyor. 8 tamam olduktan sonra Tanrı tamamlıyor yaratılışı. İstirahat ediyor diyor 7. günde. Ve 8. gün tekrar bir yeni başlangıç. Yani başlangıç, yeni başlangıcı da 8 rakamı temsil ediyor. Ama 6 rakamı neyi temsil ediyor? Kutsallıktan, tamlıktan düşüşü simgeliyor. Ne demektir bu? Yani 7 rakamı tamlığı simgeliyor. Kutsal kitapta 7 rakamı tamam olmuşluğu, mükemmelliği, kusursuzluğu bize açıklıyor. Onun için Tanrı bitirdi, tamamladı ve artık tamamlamış olmanın keyfini doya doya ne yapıyordu? Çıkartıyordu sevgili kardeşler. Onun için burada bunu görmemiz ve anlamamız gerekiyor ki değerli kardeşler 7 rakamı tamlığı bize açıklıyor. Demek ki Naaman'ın arınmışlığı 7. kez suya girip çıktıktan sonra gerçekleşecekti. Yani sona kadar itaat ettikten sonra 6 kez girip çıktığında kendisine baktığında hiçbir değişim olmadığını gördüğünde ne düşündüğünü çok merak ediyorum. 6 kez girdi çıktı hiçbir şey yok. Hala cüzdan orada. Her şey yerli yerinde. Ama ne kadar enteresan bir şey. Buna rağmen hani Almanca diyor trotzdem böyle buna rağmen ne yapıyor? 7. kez batıyor ve çıkıyor. Sonuca ne zaman ulaşıyor? İtaat sona kadar sonuçlandığında. Yani sona kadar itaat gerçekleştiği zaman harika bir çözüm ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Naaman gerçekten de ait olduğu toplum İsrail halkı üzerinde çok büyük zaferler elde etmişti. Yani çok daha güçlüydü Naaman'ın sadece ordusu değil halk da İsrail halkından çok daha güçlüydü. Ve onlar üzerinde defalarca zafer kazanmışlardı. Ve bundan dolayı Naaman doğal olarak da ne bekledi? Elişa kalksın Naaman'ın önüne kırmızı halılar sersin. Hani bugün günümüzde başbakan geldiğinde, cumhurbaşkanı geldiğinde ne yapıyorlar? Kırmızı halıları açıyorlar hemen değil mi? Kırmızı halıların üzerinde. Bizim Naaman da bir beklenti içerisindeydi. Beklentisi vardı onun. Tamam o ben şimdi o şekilde söylüyorum. Kırmızı halı beklemiyordu mutlaka. Ama bakın değerli kardeşler. Ayete baktığımız zaman 11. ayete baktığımız zaman onun beklentisini görüyoruz. Ne diyor 11. ayeti okuyabilir misiniz lütfen? 11. ayeti öfkelendikten sonraki durumu okur musunuz? Ne diyor 11. ayet? Namcığım okur musun?
Gel gelelim. Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. Evet. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek. Tanrısı Rabbi adıyla çağıracak eliyle hastalıklı derime dokunup beni iyileştirecek dedi.
Ya bakın. Beklenti içerisinde değil mi? Beklentisi şu. Elişe çıkacak. Evet. Elini koyacak üzerine derisine ve şifa verecek. Bunu bu beklenti içerisinde ya. Benim de çok beklentilerim var. Hepimizin beklentileri var. Ama beklentilerimiz her zaman gerçekleşmiyor. Beklentiler her zaman ortaya çıkmıyor. İstediğimiz gibi her şey olmuyor. Doğal olarak ne oluyor? Kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Bakın, ben de çoğu zaman, şimdi burada ifade ettim ya, çıkıyorum, bazen dua ediyorum, bağırıyorum. Hani defalarca ben burada dile getirmiştim. Ormana çıkıyorum bazen, ama gözyaşıyla, ama bazen gözyaşsız. Bağırıyorum, isyanvari bir şekilde. Ya neden Tanrım bu olmuyor? Ya bu olması gerekiyordu artık. Yeter ya, biz bu kadar taşıdık ya, bu kadar destek verdik, bu kadar yardım ettik, bu kadar şunu yaptık, bunu yaptık. Yani artık yeter ya, silkele. İyi bir şekilde silkele. Ben böyle dualar çok ettim ya değerli kardeşlerim. Ama aslında emin olun, yapmamız gereken çok şey yok. Yapmamız gereken şu. Bunu hala öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Emin olun değerli kardeşler. Beklentimiz gerçekleşmediğinde şu bırakmasını Tanrı'nın eline teslim etmeyi öğrenmemiz lazım. Bakın gerçekten ben yine burada söylüyorum. Kimseyi de karşıma alıp söylemiyorum. Zaten ben her zaman söylüyorum. Burada ben bir vaaz yaparken kimseyi karşıma alıp da bir vaaz hazırlamadım şimdiye kadar. Hayatımda hazırlamadım öyle bir şekilde bir şey. Ama şunu söylüyorum sevgili kardeşler. Hiçbir zaman, bazen gerçekleşebilir beklentilerimiz. Ama her zaman bir beklenti içerisinde olmamaya çalışalım. Yani yaptığımız iş kendi işimizse bu doğaldır. Ben de diyelim ki elektrikçi olaraktan çalışıyordum ve elektrikçi olaraktan çalıştığım için bir beklentim vardı. Beklentim neydi? Patrondan birazcık destek, beni bir şekilde görsün. O kadar çalışıyoruz, saat ücreti biraz daha fazla olsun. Ne bileyim, bir takım beklentiler içerisine girdim. Bazen gerçekleşti beklentim, bazen gerçekleşmedi. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçekleşmediği zaman gerçekten şunu düşünmemiz lazım. Biz kim için çalışıyoruz? Rab için çalışıyoruz. Emek kim için veriyoruz? Rab için veriyoruz. O zaman biz Rab için emek vermeye devam edeceğiz. Bakın, ben bir konuyu paylaşırken Teresa'dan örnek vermişti. Bu Mutter Teresa var ya, çok meşhur anne Teresa. Onun sözleri beni çok teselli etmişti ve uzun yıllar, bunu yürekten söylüyorum, uzun yıllar beni ayakta tutmuştur. Amerika'ya gidiyor, o kadar büyük hizmet yapıyor bu kadın. Dünyanın her yerinde, Afrika'da dahi her yerde hizmet ediyor. Ve hizmetin sonunda bir Amerikalı senatör diyor ki ona, sevgili Mutter Teresa diyor, sen bu kadar hizmet ettin, bu kadar emek verdin, bu kadar çalıştın, bu kadar çalıştın, bu kadar çalıştın, bu kadar çalıştın. Karşılığına bakıyorsun, hiçbir şey. Devede kulak diyoruz biz. Devede kulak. Koskoca devede kulak de ki, şu kadarcık kulağı var zaten devenin. Diyor yani nasıl, ne hissediyorsun sen diyor. Yani bu kadar hizmetin karşılığında daha büyük şeyler olması lazım. Ben de aynı duygular içerisindeyim, açıkça söylemem gerekirse. Diyor ki, sevgili senatör diyor, Tanrı beni, dikkat edin, başarılı olmaya çağırmadı. Tanrı beni sadık olmaya çağırdı. Demek ki ben sadık bir şekilde, yine burada söylüyorum, Sami'nin ifade ettiği gibi, üzerime düşeni sadık bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Gerisinde Rab yapmaya devam edecek. Bu beklenti içerisindeydi. Onun için beklentisi gerçekleşmedi. Öfkelendi. Öfkeyle oradan ayrıldı sevgili kardeşler. Çok kızdı gerçekten. Ama neden böyle oldu? Çünkü Rab Tanrı sadece onun cüzzamını değil, bir şeyine de şifa getirmesi gerekiyordu. Neyine biliyor musunuz? Onun gururuna. Yani hem onun gururunu kırması gerekiyordu, şifa vermesi gerekiyordu, hem de onu hastalıktan özgürlüğe kavuşturması gerekiyordu sevgili kardeşler. Evet, Rab Tanrı bizi Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla o günahın pençesinden özgürlüğe kavuşturduktan sonra, kavuşturduğunda, eğer bizim hayatımızda Rabbimizi rahatsız eden başka bir nokta varsa onu da kesip atmak istiyor. Bakın, sadece onun için ben diyorum, iman hayatı bir süreç. Hakikaten de değişimdir. İman hayatı bir değişim hayatı aslında. Biz sürekli yontuluyoruz. Sürekli değişim süreci içerisindeyiz. Değerli kardeşler. Rab bizi değiştiriyor. Sürekli değiştiriyor. O açıdan Tanrı bizi sadece kurtarıp evlat edinmiyor. Aynı zamanda da ne yapıyor değerli kardeşler? Bizi içimizde varsa ki Rabbi rahatsız eden, yani bizim ileride yapacağımız hizmete engel olacak, bizi gelişmemize engel olacak bir şeyler varsa onu da sıyırıp atmak istiyor. Gurursa gururu kırıp atmak istiyor. Sabırsızlıksa sabırsızlığı kesip atmak istiyor. Acılıksa acılığı, daha başka neyse artık ilave edebilirsiniz. Hepsini üzerimizden sıyırıp atmamızı istiyor değerli kardeşler. Onun için Tanrı bazı şeylerden evet nefret ediyor. Tanrı seviyor mu? Evet, seven bir Tanrı. Bunun altını çiziyorum. Tanrı seven bir Tanrı. Bunu unutmayalım değerli kardeşler. Tanrı seviyor bizi. Ama aynı zamanda da aynı Tanrı nefret ediyor. O zaman diyebiliriz. Benim Tanrım hem seven Tanrı hem de nefret edebilen Tanrı değerli kardeşler. Eğer benim Tanrım günahtan nefret etmemiş olsaydı, kesinlikle ve kesinlikle Adem'le Havva'yı kurtarmak için harekete geçmezdi. Ne zaman harekete geçti? 7. 6. günü tamamladı. Yaratılış bitti. 7. günde istirahat etti. Rahattı. İyiydi. Hoştu. Güzelliği seyrediyordu. Tamam olmuş. Mükemmelliği seyrediyordu. Bir anda Tanrı'nın harekete geçtiğini ve Adem'le Havva'ya neredesin sorusunu sorma noktasına getirdi. Neden? Onları seviyordu çünkü. Günaha düşmüştü. Günah Tanrı'yı harekete geçirdi. Günah. İşte onun için Tanrı günahtan nefret ediyor. Ama bizi de seviyor. İnsan olaraktan seviyor değerli kardeşler. Ama yüreğimizdeki acılığı, yüreğimizdeki gururu, yüreğimizdeki o çöreklenmiş, oturmuş ne varsa Tanrı'nın gözünde hoş olmayan onu kesip atmak istiyor değerli kardeşler. Bakın Hikmetli Süleyman ne diyor? 6. bölümde Süleyman'ın meseleleri. Bulan sayfasını söylesin lütfen. 6. bölümde orada Hikmetli Süleyman Tanrı'nın nefret ettiği 6 şeyi sıralıyor. Tanrı'nın nefret ettiği 6 şeyi sıralıyor. İğrendiği 7 şeyi de yanına koyuyor. Hem nefret ettiği 6 şey hem de iğrenç duyduğu 7 şeyi sıralarken dikkat edin. İlk sırayı ne alıyor orada? İlk sırayı
790
sayfa. 6. bölüm. 16. ayette ilk sırayı ne alıyor? Ne alıyor ilk sırayı? Gururlu gözler diyor değil mi? Gurur değerli kardeşler. Gurur. Yani çok açık bir şekilde gerçekten Tanrı'nın gururdan nefret ettiğini net bir şekilde burada görebiliyoruz. Yani adam öldüren insandan nasıl nefret ediyorsa Tanrı, bir kişi bir katilden nasıl nefret ediyorsa Tanrı, aynı şekilde aynı Tanrı gururdan da nefret ediyor. Bakın Yakup kitabına. Yakup 4. bölüm 6. ayet. Yakup 4 ayet 6. Yakup 4 ayet 6. Bulan sayfayı hemen söylesin ve diğerleri de belki bulma konusunda daha kolay olur. Yakup 4 6. 1554. Ne diyor 6. ayet? Özlem. Görebiliyor musunuz? Tanrı kibirlere karşı ama alçak gönüllere lütfediyor diyor. Demek ki gurur insanın mahvolma sebebi değerli kardeşler. Dediğim gibi bir hastalık, cüzzam hastalığı gibi aynı. İnsanı için kemiriyor ve insanı gerçekten hareketsiz bir noktaya getirebiliyor. Ve sonunda da ne yapıyor? Yıkım getiriyor, yıkım. Yıkım değerli kardeşler. Evet, 11. bölüme bakıyoruz. Süleyman'ın meseleleri 11-2 pardon. Süleyman'ın meseleleri ya da özdeyişleri 11. bölüm 2. ayet. 11-2 diyor ki küstahlığın yani saygısızlığın ardından ne gelir? Utanç gelir diyor. Saygısızlığın ardından utanç gelir. Ama diyor ki bilgelik alçak gönüllerdedir diyor. Bilgelik. Şimdi hemen hatırlayacaksınız bu bilgelikle bilge ve bilge ve bilgi konusunda biraz böyle açıklamıştım size. Değerli kardeşler, şimdi herkes birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Birçok konuda okursunuz, araştırırsınız, bilgi sahibi olabilirsiniz ama bilge olamazsınız. Bakın kelime oyunu yapmıyorum ha. Daha önce açıklamıştım bunu. Birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz ama bilge olamazsınız. Çünkü neden? Bilgi sahibi olan kişi eğer bilge değilse sahip olduğu bilgiyi başkalarına doğru bir şekilde aktarmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama bir kişi eğer bilge ise, bilge insansa ve o bilge insanların zaten sözlerini her zaman anıyoruz. Ve ben eminim ki Hikmetli Süleyman Tanrı ona sorduğunda ne istemişti Tanrı'dan biliyor musunuz? Akıl, hikmet istemişti. Bilgelik istemişti. Tanrı ona o bilgeliği verdi hamdolsun. Sonra bizim argo deyimli hıyarto başka şeylere kafayı çevirdi. Kaydı. Çizgiden kaydı. Anlatabiliyor muyum daha sonra? Ama bilgelik istedi. Demek ki bilge insan bilgisini sağlam bilir ve ne yapar? Başkalarının da doğru bir şekilde bilgisini aktarır sevgili kardeşler. Aktaran olgun kişi durumundadır. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Evet, 29. bölüme bakalım. Kibir diyor 29-23. Kibir insanı küçük düşürür. Kibir insanı küçük düşürür. Alçak gönüllükse saygı kazandırır. 29-23. Süleyman'ın meseleleri 29-23. Şimdi bir grup turist rehberliği eşliğinde yürüyüş yapıyorlar. Bir tepeye tırmanma yürüyüşü. Ve içlerinde doktorlar da var, profesörler de var. Yani kariyeri olan insanlar da mevcut bu grubun içerisinde. Ve grubun içerisindeki bir kişi yukarıya, en tepeye çıkmanın onurunu alsın diye rehber ne yapıyor? Önden ayrılıyor, kenarı çekiliyor. Ki gruptan bazı insanlar hararetle koşup o onuru onlar alsın diye izin veriyor onlara. Ve gruptaki insanlar büyük bir heyecanla koşuyorlar. İşlerinde profesörü de var diyelim, doktoru da var, hepsi var, mühendisi var, hepsi koşuyor. Koşuyorlar ve bir tanesi hedefe ulaşıyor ve çıkıyor doruk noktasına, ellerini tutuyor böyle ve büyük bir gururla başardım diyor böyle. İstediğim hedefe ulaştım diyor. Ama öyle kuvvetli bir rüzgar var ki, kuvvetli bir rüzgara rağmen bunu söylemeye çalışıyor. Ondan sonra rehber hemen koşuyor, onu aşağı indiriyor. Efendim diyor, siz diyor bu şekilde burada dikilemezsiniz. Burada dikilebilmek için diz üstü çekmeniz gerekiyor. Diz üstü çekmeniz gerekiyor. Çünkü yukarıda tehlike var. Eğer yukarıda kalırsanız dik bir şekilde rüzgar sizi uçurumdan aşağı atar ki örnekleri bol var. Burada durabilmenin koşulu diz üstü çekmek. Yani dizimizin üstünde çökmemiz gerekiyor. Bakın birisi duasında şöyle diyor. Şöyle dua ediyor bir imanlı. Diyor ki ey Tanrı kuzusu. Ey Tanrı kuzusu diyor. Beni delinmiş olan göğsüne yakın tut. Delinmiş olan göğsüne yakın tut. Ey Tanrı kuzusu, yalnızca sende güvenlik ve huzur içinde kalabilirim. Yani beni kendine yakın tut ki ancak sana yakınsam güvenlikteyim. Sana yakınsam güvenlikteyim değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz hepimize ona daha yakın olmamızı sağlasın. O profesör gibi diz üstü çökme imkanı versin yeri geldiğinde değerli kardeşler. Evet, Tanrı gururdan nefret ediyor. Sonu yıkım olduğu için. Ve şöyle diyor, bunu onaylıyoruz. Yine Süleyman 16. bölüm. Süleyman'ın meseleleri 16. bölüm. 18. ayet bu sefer. 16-18. 16-18. Diyor ki, gururun ardından yıkım gelir. Değerli kardeşler, gerçekten evde aradım ama bulamadım. Belki çocuk programından kalma bir balon olur diye düşündüm. Ama bulamadım. O bulsaydım onu buraya getirip size bir örnek verecektim. Ki benim hayat boyu böyle yeri geldiğinde verdiğim örnektir. Türkiye'deki kiliselerde birkaç yerde ben verdim bu örneği. Şöyle yaptım. Balonu şişirdim. Şişirdim. O büyük balonlar var ya, kocaman böyle kocaman balonlar. Kocaman bir balon şişirdim. Ve elimde küçücük bir iğne, toplu iğne. O toplu iğneyi dokundum, o koskocaman balon bam diye patladı. Bakın, o koskocaman balonu bir küçük iğne patlatabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Tanrı, evet, adam öldürenden nefret ediyor. Ama gururdan da nefret ediyor. Ve eninde sonunda bizi kırılmamıza, onun önünde dizüstü gelmemize fırsat veriyor bir yolla. Gerçekten de veriyor. Bunu açık bir şekilde söylüyorum ben kendi yaşadığım örneklerde. Onun için gurura baktığım zaman sözlükte şöyle diyor sözlükte. Gurur nedir? Büyüklenme diyor. Yani kendini büyük görme, övünme, kendini öne çıkarma. Ama şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Kişinin elde etmiş olduğu başarılardan dolayı, ben bir başarı elde ediyorum, o başarıdan dolayı övünmemin bir sakıncası yok değerli kardeşler. Bu çok önemli bir şey. Ben elde ettiğim başarıdan dolayı övünmemde hiçbir sakınca yok, gayet normal ve doğal. Bunda yanlış yok. Ama gururdan dolayı değerli kardeşler, gururdan dolayı kendini öne çıkarma duygusu, yani gurur var. Ve kendini hep öne çıkarma, hep kendini gösterme, hep kendinin varlığını açıklama gayreti ve o gayretin, öne çıkarma gayretinin getirmiş olduğu o haz, yani hoşnutluk yürekte mutluluktan çok daha öte bir şey. Mutluluk sakıncalı değil ama mutluluktan çok daha öte bir şey değerli kardeşler. Rab için evet, ama kendimi olduğundan daha fazla büyük görmem çok çok sakıncalı değerli kardeşler. Bunu bakın Pavlos çok güzel söylüyor. Hayran kalıyorum Pavlos'un bu sözünü okuduğum zaman yeri geldiğinde. Bazen okuma çizelgemde çıktığında karşıma çıkıyor. Bazen de konular hazırlarken çıkıyor karşıma. Bakın Tanrı'nın diyor Romalılar kitabında 12. bölümde 12.3'te Romalılar 12.3. Romalılar 12.3 diyor ki Romalılar 12.3 Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla, yani inayetle hepinize söylüyorum. Bakın ayrım yapmıyor. Hepimize söylüyor bunu. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde diyor ne yapsın? Ölçülü olsun. Ölçülü olsun. Demek ki Rabbimizin bedenini oluşturan hepimizin gerçekten de Rab için önemli işleri olduğu kesin. Bunda kesinlikle itiraz etmiyorum. Ve ama hiçbir zaman kendi önemimizle ilgili abartılmış düşüncelerimiz de olmaması gerekiyor. Gurur kendini aşırı şekilde değer vermek oluyor değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle şöyle yazdım daha iyi anlaşılsın diye. Cümle cümle okuyacağım. Şöyle yazdım. Dedim ki kim olduğunuzla, dikkat edin, kim olduğunuzla kim olduğunuzu sandığınız arasındaki fark. Anlaşıldı mı? Kim olduğunuzla, ben kendime göre bir şeyim değil mi? Ben buyum diyorum. Ama kim olduğunuzu sanmak var bir de. Ben kendimi bu şekilde görüyor olabilirim ama Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyorum sevgili kardeşler? Evet, ben şuna sahibim, buna sahibim, böyle konuşurum, şunu yaparım, bunu ederim, şu etkinliklerim var, şu faaliyetlerim var, şunun var, bunun var, bunun var, bunun var. Tamam, doğrudur. Ama Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyor değerli kardeşler? Onun için bunu özellikle yanlış olmasın diye yazdım. Düşünerek yazdım bu cümleyi. Kim olduğunuzla kim olduğunuzu sandığınız arasındaki fark. Kendini farklı bir noktada görebilirim her zaman olduğu gibi. Ama Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyorum? Asıl önemli olan nokta bu değerli kardeşler. Onun için ben her zaman şu örneği veriyorum açık bir şekilde. Bana bazen soruyorlar ya sen iman ettiğinde ne değişti sende diyorlar bana. Tamam da yani Müslümandın, şuydun, buydun, tamam da iman ettin ne değiştin? Belki bugün Aytaş da sorar aynı soruyu bana. İman ettiğinde ne değişti? Ben her zaman şu örneği veriyorum. O gençlerle çalışma yaparken de vermiştim o örneği. Yaşadığım bir örnek olduğu için. Hepimizin hayatında gıcık olan tipler var değil mi? Benim de hayatımda gıcık olan tipler vardı. İki kişi vardı. Tanıdığım ama sevişemediğim, örtüşemediğim tipler. Yani bizim Türkçe'de bir kaşık suda boğacağım tipler. O kadar böyle gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyordu. Böyle bir tip. Kardeşler, ben iman ettiğim zaman, bakın övünerek söylemiyorum, sakın beni yanlış anlamayın, ben mükemmel değilim ha. Benim de hala yontulmaya ihtiyacım var. O ayrı bir şey. Ama ben bu örneği yaşadığım için veriyorum. Ben iman ettiğimde gittim o iki kişiye, onlara yaptıklarından dolayı özür diledim. Hayatta yapmayacağım bir şey bu. Şimdi yani sadece ben hatalıydım, onun hatası, hatalar, onlarda da hata vardı. Belki 50 kilo hata onlarda vardı. Belki 60 kilo, 70 kilo hata bende vardı ya da tersi olabilir. Bilmiyorum. Ama hata hepimizde de vardı. Ama ben her zaman şunu yapıyordum. Bu örneği de veriyorum burada. İnsanların gözündeki çapakla uğraştım her zaman. Gösterirken ya sen zaten sen ya var, sen var mı? Ah, sen var ya sen. Ah, ulan her zaman bana gıcıksın ben. Ama bakıyorum üç parmak beni gösteriyor. Ben onu öğrendim. İman ettiğimde 79'da kendime bakmayı öğrendim. Kendime baktığım zaman sıfır olduğumu gördüm, sıfır. Emin olun onlardan daha iyi olmadığımı gördüm değerli kardeşler. Onlardan daha iyi olmadığımı gördüm. Emin olun, bakın hani arka arkaya geliyor örnekler, yani spontan konuşuyorum böyle, gelişi güzel. Ben siyasi olaylardan dolayı Türkiye'de üniversite hayatına devam edemedim. Ama bazı kişiler vardı benim çevremde, üniversite mezunu. Her bir şekilde üniversiteliği öne koyuyordu. Çok sevdiğim kardeşler bunlar İzmir'de. Üniversite okumuşlardı onlar. Onun için ben de çocuklarımın okumasını her zaman istiyorum. Ve ne oldu biliyor musun? Aradan 20 yıl geçti. Öyle içimde bir is kaldı ki bir fırsat yakaladım. Gittim üniversite imtihanına dışarıdan girdim. Bir tane değil iki tane üniversite bitirdim. Bunu da övünerek söylemiyorum ha. Ama doğru yapmadım. Doğru yapmadım. Bunu açıkça söylüyorum. Doğru yapmadım sevgili kardeşler. Eşime eziyet verdim. Çocuklarıma eziyet verdim. O sıkıntılı 6 senelik süreç. Bir halkla ilişkiler, bir de işletme bölümü. İki bölümü bitirdim ama doğru yapmadım. Neden? Egomu tatmin etmek için. Egomu tatmin etmek için. Ulan ne olacak biz de üniversite mi? Ne oldu? Çok büyük bir şey mi oldu? Bu kadar daha mı büyüdün? Hayır. Bence daha da aşağılara gittim. Daha da aşağılara gittim. Bunu açık ve içten söylüyorum sevgili kardeşler. Onun için bakın değerli kardeşler, kutsal kitapta güzel bir örnek var. Şeytanı biliyorsunuz değil mi? Bir melekti. Neden aşağı atıldı biliyor musunuz? Ha? Gururumdan dolayı aşağı atıldı. Olduğundan fazla değer verdi kendisine. Işık meleğiydi. Diğerlerinden daha üstün gördü kendisini. Ve diyor ki seni aşağı atacağım. Tanrı onu aşağı attı. Ve ilginç olan şey Edom hakkında okuyoruz. Kutsal kitapta Obadya 4. ayete bakar mısınız? Obadya 4. ayeti. Obadya Yoel, Amos, Obadya, Habakuk'tan önce olması lazım aralarda. Obadya 4. ayete bakın. Aynı şeytan gibi, aynı şeytanın arzusu gibi onlarda da büyük bir kabarma oldu. Bakın ne diyor 4. ayet? Ne diyor? Özlem, buldun mu? Okuyabilir misin lütfen? Rab bize yön vermek istiyor. Bakın, her zaman söylerim. Arabanın, yaşam arabasının ön koltuğunda bırakın Rab otursun. Bak hiçbir zaman unutmayın değerli kardeşler. Rab bizi yaratırken, Tanrı bizi yaratırken, eğer biz kendi kendimizi yönetmemiz gerekmiş olsaydı, Tanrı bizi bir direksiyonla yaratırdı. Yarattığı zaman bir de direksiyon verirdi, araba direksiyonu gibi. Al hayatını yönet derdi. Ama bize bir direksiyon vermedi hayatımızı yönetmek için. Biz direksiyonu Rab'be vermemiz lazım. Ön koltukta Rab oturacak, arka koltukta ben oturacağım. O benim hayatıma yön vermiş olacak. Onun için Filipliler mektubu 3. bölüm 7. ayette Paulus şöyle diyor. Diyor ki 3.7'de ama diyor Filipliler 3.7 ama diyor bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Eğer gerçekten değerli kardeşler ona güveniyorsanız ya da güvendiğinizi söylüyorsanız bütün gururunuzu bir kenara atmamız gerekiyor değerli kardeşler. Evet. Ben gerçekten merak ediyorum Naaman'ı. Dediğim gibi 6 kez daldı çıktı. Sonra yaşadığı duygular nasıldı bilmiyoruz. Belki tahmin edebiliriz. Belki 12. ayetteki sözlere bakalım. Şimdi o biliyorsunuz 12. ayetteki sözlere baktığımız zaman onun başka bir önerisi vardı. Başka iki ırmaktan yani Şam'da bulunan iki ırmaktan söz ediyor. Biri Avana ırmağı, biri de Farpar ırmağı, iki ırmak. Aslında şey olaraktan baktığımda tamam bizim Naaman girdi çıktı. İkinci kez girdi çıktı. Üçüncü kez girdi çıktı. Şimdi altıncı kez girip çıktığımda belki şöyle dedi ya neden ben giriyorum çıkıyorum da bir şey bende değişmiyor? Bende kafa mı yok? Keşke Farpar ırmağına, Avana ırmağına gitseydim diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ve ben birazcık araştırma yaptım. Hem coğrafi açıdan yaptım araştırma hem de oraya giden insanların yazılarını okudum. Orada diyorlar ki Avana ırmağı ile Farpar ırmağı gerçekten de Naaman'ın dediği gibi daha temiz. Ama Şeria ırmağı küçük ve pis. Çamurlu akıyor Şeria ırmağı. Yani Elisha'nın söylediği ırmak çamurlu ırmak. Naaman'ın önerdiği ırmak iki ırmak daha temiz ırmak. Ve işin ilginç tarafı çok ilginç olan bir şey var. Baktım ki Avana ile Farpar ırmakları aslında Naaman'a daha uzak. Şeria ırmağı daha yakın. Ben ruhsal olaraktan düşündüm birazcık. Şunu gördüm ruhsal olaraktan düşündüğüm zaman. Şunu gördüm sevgili kardeşler. Şimdi aslında kurtuluş bize o kadar çok yakın ki. Bakın Şeria ırmağı 48 kilometre aşağı yukarı. 50 kilometre. Farpar ırmağı, Avana ırmağı 160 kilometre. 3 katı daha uzakta. O daha uzaktakine gitmeye çalışıyor. Rab diyor ki ben sana bu kadar yakınım. Kurtuluş bu kadar sana yakın. Ama biz kendi kafamızdaki doğrulara göre hareket ediyoruz bazen sevgili kardeşler. Hepimiz yapıyoruz bunu. Maalesef yapıyoruz. Ve son bir düşünceyle kapatmak istiyorum sevgili kardeşler. Eğer Tanrı bir kişiyi iyileştirmek istiyorsa ancak bu imanla oluyor değerli kardeşler. İman İsa Mesih'e güvenmektir. Güvenmek eşittir bırakmaktır. İyileşmek için insana ihtiyaç yok. Büyük olan doktora, İsa Mesih'e ihtiyaç var. Ve diyorum ki tek çözüm yeri İsa Mesih'in çarmıhı. Ancak çarmıh bizi adam edebilir. Ancak çarmıh Recep'i olması gereken noktaya getirebilir değerli kardeşler. Aynı Naaman'ı adam ettiği gibi şeri ağırmağı. O kadar yakındı sevgili kardeşler. Ama çözüm suda değildi. Çözümün kirli su, temiz su hiç önemli değil. Çözüm suda değildi sevgili kardeşler. Aslında çözüm neredeydi biliyor musunuz? Rabbin sözüne itaat. Rabbin sözüne itaat. Üç ayet okuyacağım ve kapatacağım. Bir kardeş açabilir mi? 1. Samuel 2.9'u. Samicim sen istersen 1. Samuel 2.9'u aç. 1. Samuel 2.9. Özlem sen de 37. mezmur 28. ayet. 37. mezmur 28. ayet. 37-28. 37-28. Ve bir ayet daha var. Ayşe sendeki Türkçe değil değil mi? Ya. Enver sendeki Türkçe mi? Mika'yı aç sende. Mika 7. bölüm 18. ayette küçük bir şey orada okuyacağız. Mika 7-18. Bakın şimdi 1. Samuel 2-9'a baktığımız zaman Hanna'nın duasını görüyoruz orada. Samuel'in annesi Hanna. Bakın bu gerçeği nasıl bize açıklıyor değerli kardeşler. Yani itaat bizi sonuca ulaştırıyor. İtaat, tam bir itaat. Ne diyor orada Sami?
Rab sadık kullarının adımlarını korur.
Evet.
Ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.
Evet. Rab sadık kullarının adımlarını korur diyor. Yani sona kadar devam eden kişinin, sadık bir şekilde devam eden kişinin adımlarını korur değerli kardeşler. Ve bu doğrultuda atılan adımlar ne yapıyor? Adımlarımızı koruyor ve bizi istenilen sonuca götürüyor. Bakın Davut ne diyor 37. mezmurda 28. ayette?
Çünkü Rab doğruyu sever, sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak.
Evet. Ya. Sadık kullarını terk etmez. Çünkü sadık olan ona yakın olandır. Onlar sonsuza dek korunacak. Şimdi sordum neden acaba korunacak diye. İşte Mika yanıtını veriyor. Mika ne diyor? 7.18'de sadece bir kısmı. Çünkü
merhametten hoşlanırsın.
Ya. Sadık olmaktan hoşlanırsın diyor. Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın. Tanrı merhamet ediyor. Tanrı acıyor bize. Ama bizim ona sadık olmamızı istiyor. Değerli kardeşler. Ben diyorum ki eğelim yüreklerimizi. Rab kırık yürekle ona yaklaşmamızı istiyor. Gerçekten. Ben de bunu kendim yapıyorum. Günlerdir yapıyorum. Gerçekten Rab'be sımsıkı sarılalım. Onun ilkelerine sımsıkı sarılalım. Ve onun hayatımızda ne değişiklik yapacaksa hayatımızda o değişikliği yapmasına izin verelim sevgili kardeşlerim. Rab bizi kendi yüceliği için kullanmak istiyor. Ama önce değiştirmek istiyor. Naaman'ı değiştirdiği gibi. Ve her zamanki gibi Sami 25-30 saniye sonra yine duayla kapatır toplantımızı. Ama böyle 20-25 saniye sakin kalalım. Yürek dilimize bakalım. Neredeyiz? Hangi noktadayız? Çarmıhla aramızdaki mesafe ne kadar? Rab'le olan ilişkimiz hangi noktada?